Ayrım 4.
Efsanelere göre Nakal tabletleri Anavatan'da Muğ'da yazılmış, önce Burma'ya, oradan da Hindistan'a getirilmişlerdi. Nakallerin 15 bin yıldan daha eski bir zaman diliminde Burma'dan ayrıldıklarına ilişkin tarihsel kayıtlar onların çok eski bir uygarlığın uzantıları olduğunu kanıtlamaktaydı. Tarihi değiştiren tabletler. Gariptir, Shurtvard'ın Muğ'un izlerini bulmasında kurduğu sıkı dostlukların büyük etkisi olmuştu. Hindistan'da tanıdığı başrahip ve onunla kurduğu dostluk sayesinde Hindistan'daki Nakal tabletlerine ulaşmıştı. Şimdi ise Augustus Le Plagenon ve William Niven ile kuracağı sıkı dostluk sayesinde belki de Moon'un sırrını çözecek olan Meksika'daki tabletlere ulaşacaktı. Amerikalı jeolog Niven 1921-1923 yılları arasında Meksiko City'nin 45 kilometre kadar kuzeyindeki bir bölgede yaptığı kazılarda deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte gömülü şehir kalıntılarına ulaşmıştı. Niven bu şehir kalıntılarında Moon'un varlığına ışık tutacak 2500'ün üzerinde tablete ve değişik formlarda bulgulara rastlamıştı. Örneğin aşağı kattaki şehir kalıntısında bir Mısır başı, bir eski Yunan vazosu, bir oyuncak ve küçük bir Çinli adam heykeli bulmuştu. Bulgular 12 bin yıl öncesine aitti. Bu tabletlerdeki yazılar ne Niven tarafından ne de tabletler üzerinde uzun bir inceleme yapan Carnegie Enstitüsü uzmanlarından Dr. Morley tarafından okunamadı. Tabletlerin varlığını duyan Shurtvard Meksika'ya gitti ve Tibet'te öğrenmiş olduğu Nakal diliyle yazılı olduklarını ispatladığı Meksika tabletlerini çözmeyi başardı. Shurtvard Hindistan'da üzerinde çalıştığı Nakaller ile Niven'in bulduğu bu Meksika tabletlerinin aynı kaynaktan Muğ'dan çıktığını belirlemişti. Shurtvard Meksika tabletlerinin nerede yazıldıklarını tam olarak belirleyememişti. Fakat yine de bu tabletlerin birçoğunun Uygur sembolleri ve harfleriyle yazıldığını ve her iki grupta görülen yazıların kökeninin Mu alfabesine dayandığını belirlemeyi başarmıştı. Shurtvard'a göre bu tabletler 12 bin yıldan çok daha eski bir zaman dilimine aitti ve tabletlerin birçok yerinde Mu'dan bahsedilmekteydi. Shurtvard tabletlerde yer alan bazı konuları şöyle sıralamaktaydı. 1. En ince detaylarına kadar yaratılışın tarifi. 2. Hayat ve kökeni. 3. Binin üzerindeki tablette yer alan 4 büyük kozmik gücün kökeni ve işleyişi. 4. Ve kadının yaratılışı. Shurtvard, Hindistan'da bulduğu Nakal tabletlerinin eksikliklerini Meksika tabletleriyle tamamladı. Shurtvard'ın Kayıp Kıta Mu adlı eserine Nakal tabletlerindeki bilgilerin doğruluğunu kanıtlamış olmanın haklı gururu sinmişti. Bu tabletlerde ortaya konulan bilgilerin doğruluğunu kanıtlayabilmek için pek çok yıllarımı harcadım. 50 yıldan fazla bir zamanı bu Nakal tabletlerinde bulduklarımı kanıtlayabilmek için yaptığım inceleme, araştırma ve buluşlarla geçirdim. Ve onların yanlış olduğuna dair tek bir bulguya dahi rastlamadım. Albay Shurtvard onun varlığına gerçekten inanıyordu. Ona göre efsane gerçeğe dönüşmüştü. Meksika'da bulunan tabletler de Nakal tabletleri gibi çok eski bir tarihte dünyamızda pek çok yönden bizden daha üstün ve modern, dünya tarafından henüz yeni kavranmaya başlanan bazı temel konularda bizden çok daha ileri bir uygarlığın mevcut olduğunu tartışmasız biçimde kanıtlıyordu. Bu tabletler Hint, Babil, Pers, Mısır ve Yucatan uygarlıkları ve diğer eski uygarlıkların ilk büyük uygarlığın Mu uygarlığının sönmekte olan közlerinden başka bir şey olmadığı konusunda şahitlik etmektedirler. Tibet tabletlerinde Nakaller eksik kalan bilgilerini Meksika tabletleri ile tamamlayan Shurtvard, Batık uygarlık Mu hakkında sonradan Atatürk'ün de ilgisini çekecek olan şu kitapları yazdı. 1. The Lost Continent of Mu. 2. The Children of Mu. 3. The Secret Symbols of Mu. 4. The Cosmic Forces of Mu. Bir Yeryüzü Cenneti Mu. Batı merkezli tarih anlayışının telaffuz bile edemeyeceği kadar eski zamanlarda M.Ö. 70 bin dünyamızı kuşatan uçsuz bucaksız en derin maviliklerden Pasifik Okyanusu'nun ortasında Günümüzde Güney Denizi Adaları denilen küçük ada topluluklarının bulunduğu yerde büyük bir kıta vardı. Kutsal Tibet metinlerine göre Ra, Mu, Amerika yazıtlarına göre Anavatan, Akashik kayıtlara göre Muri veya Lamuria, Nakal tabletlerine göre Kui ülkesi diye adlandırılan bu büyük kıtanın en yaygın adı Mu'ydu. Shurtvar'da göre Mu kıtası doğudan batıya 8000 kilometre, kuzeyden güneye de 5000 kilometre uzunluğunda dev bir ada kıtasıydı. Nakal tabletleri bu kıtanın uygarlığın beşiği olduğunu öne sürmekteydi. Yaklaşık 70 bin yıllık bir uygarlık geçmişine sahip olan Mu, zaman içerisinde tüm dünyada birçok koloniler ve büyük imparatorluklar oluşturmuştu. Mu adeta bir yeryüzü cennetiydi. Shurtvar, Mu'nun doğal güzelliklerine dayanarak buranın Tevrat'ta adı geçen Adem bahçeleri olduğunu ileri sürüyordu. Burası geniş düzlüklere, yeşil vadilere ve sakin akan ırmaklara sahip tropik bir ülkeydi. Ekili tarlalar ve gür otlaklar hafif rüzgarda nazlı nazlı dalgalanır dururdu. Bu bereketli topraklar sık ormanlarla kaplı tepelerin ve verimli ovaların arasında kararsız ve fantastik kıvrımlar çizerek acelesizce akan büyük akarsular ve dereler tarafından sulanıyordu. Her yer insana derin bir huzur veren yeşilin tatlı bir tonuyla boyanmış gibiydi. Bu manzaraya bodur ağaçların kan kırmızı ve mis kokulu çiçekleri renk katıyordu. Göz alabildiğine uzanan kumsallara, okyanus rüzgarlarıyla dans eden ince uzun palmiye ağaçlarının saçaklı gölgeleri düşerdi. Ülkenin bir bölümü alçak tepelerden oluşan engebeli bir araziye sahipti. Bu yeryüzü cennetinde yüksek sıra dağlar bulunmazdı. Ufuk çizgisi nazik ve yumuşacık hatlarla uzayıp giderdi. Fakat zaman içinde yer kabuğunda çatlaklar meydana gelmiş, su kaynakları fokurdamaya başlamıştı. Bu çatlaklardan ve su kaynaklarından ülkenin olağanüstü güzelliğine gerçeküstü bir gizem katan buğulu bir duman yükselmişti. Sık sık yıkıcı etkisi olmayan küçük depremler meydana gelmişti. Bu önemsiz sarsıntılar binlerce yıl içinde yer kabuğunun bazı bölümlerini yerinden oynatmış, yerinden oynayan tabakalar birbirini tetikledikçe toprağın derinliklerinden boşalan enerji dağları yukarı doğru itmeye başlamış ve böylece Mu dağlık bir ülke haline gelmişti. Bugün Pasifik'teki bazı adalar Mu'nun dağlık zirvelerinden ibarettir. Irmak kenarları zarif silüetli büyük eğrelti otlarıyla kaplıydı. Arazinin çukurlaştığı vadilerde akarsular genişleyerek küçük göller oluşturmuştu. Bu sularda yeşil bir fon üzerinde serpiştirilmiş rengarenk mücevherler gibi ışıldayan yeryüzündeki ilk çiçeklerden kutsal lotus çiçekleri dolaşırdı. Irmakların üzeri ise ağaçların sunduğu gölgeliklerin tadını çıkaran ve sanki tabiat aynasındaki renkli güzellikleri daha iyi fark edilsin diye bir aşağı bir yukarı periler gibi uçuşan kelebeklerle doluydu. Çiçekten çiçeğe konmaktan vazgeçemeyen bu türlü çeşit kelebeklerin en yakın arkadaşları kısa ziyaretlerinde onları yalnız bırakmayan ve canlı mücevherler gibi parlayan minik sinek kuşlarıydı. Birbirine çalım atan küçük tüylü ötücü kuşlar ağaç ve çalılıkları şenlendirmekteydi. Her yerden her şey yolunda mesajını dünyaya ilan etmek istercesine bıkmadan öten cırcır böceklerinin sesi duyuluyordu. Ne zamandan beri orada olduğu bilinmeyen ormanlarda kocaman kulaklarını sallayarak sinekleri kovalamaya çalışan güçlü mamut ve fil sürüleri dolaşırdı. Ilıman iklimde bitki örtüsü zenginleştiğinden tropikal çeşitlilik içinde böcekler de devasa boyutlara ulaşıyordu. Pasifik adalarında 4 ya da 5 inç boyunda çamça balıkları ve oldukça uzun boylu uçabilen geniş kanatlara sahip 2 inç büyüklüğünde karınca fosilleri ele geçirilmiştir. 64 bin kişinin saltanatını sürdüğü bu büyük kıtada hayat neşe ve mutluluk içinde geçiyordu. Orası üzerindekilere her türlü refahı sunan bir yuvaydı. Her tarafta tıpkı örümcek ağları gibi her yanı saran düzgün yollar vardı. Bu yollar pürüzsüz mermer taşlarla kaplıydı. Öyle mükemmel döşenmişlerdi ki birleşme yerlerinde ot bile bitmezdi. Mu eski çağların en büyük imparatorluklarından biriydi. Shurtvar'da göre Pasifik Okyanusu'ndaki ana vatan dışında Mu'nun pek çok kolonisi vardı. Mu'nun ilk kolonisi Amerika'daydı. Amerika'nın gizemli uygarlığı Mayalar Mu kökenliydi. Ayrıca Afrika'da Mısırlılar, Mezopotamya'da Sümerler ve Akatlar ve Orta Asya'da Uygurlar Mu'nun en önemli kolonileriydi. Mu ile kolonileri arasındaki ilişki denizciler tarafından sağlanıyordu. Mu'lu denizciler büyük gemileriyle kolonilerle anavatan Mu arasında yolcu ve yük taşıyorlardı. Yeryüzü cennetinde yaşam. Mu halkı çok rahat bir yaşam sürüyordu. Halkın neredeyse hiçbir ekonomik sıkıntısı yoktu. Tanrı adeta tüm güzellikleri Mu halkının hizmetine sunmuş gibiydi. Verimli topraklar, yenmeyi bekleyen muzlar, mangolar, Hindistan cevizleri ve ekmek ağaçları sayesinde Mu'luların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çok fazla çalışmaları gerekmiyordu. Maddiyatın hiçbir anlam ifade etmediği Mu ülkesinde insanlar manevi değerlere büyük önem verirlerdi. Ruhsal olarak gelişmiş olduklarından sabır, barış, sevgi ve dostluk en büyük zenginlikleriydi. Toplumsal dayanışma en üst düzeydeydi. İnsanlar tüm mal varlıklarını paylaşırlardı. Mu'nun ilk dönemlerinde alışverişlerde para ya da benzeri bir değer kullanılmazdı. Meslek sahibi olmak toplumsal bir sorumluluktu. Bu nedenle her birey mutlaka herhangi bir gündelik işle uğraşmak zorundaydı. İnsanlar uğraşmaktan zevk aldıkları işi meslek olarak seçer ve seçtikleri mesleği hakkını vererek yaparlardı. Amaç para kazanmak değil, toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. Tarım işinden zevk alanlar zamanlarını çiftçilikle geçirmişlerdi. Arta kalan mahsullerse depolarda saklanmış veya daha farklı ürünlerle takas yapılmak üzere uzak yerlere götürülmüştü. İsteyenler maden işleriyle de uğraşabiliyordu. Sanat ve bilim daha yüksek bir mertebede yer alıyordu. Çünkü yetenekli kişiler diğer günlük işlerle ilgilenmeden sadece kendi işleriyle ilgilenebilme özgürlüğüne sahiplerdi. Mu halkı gelişimlerini tamamlamış ve aydınlanmış bireylerden oluşuyordu. Halk normalin üstünde bir zekaya sahipti. Üstün zekalarını, hayatın anlamını kavramak, yaşam koşullarını daha da iyileştirmek ve çok geniş alanlara yayılmış olan kolonilerini yönetmek için kullanırlardı. Mu halkı sadece tek bir dil konuşuyordu. Eğitim herkes için zorunluydu. Mu halkının büyük bir bölümü yer altındaki evlerinde yaşardı. Yer altında oldukça emniyetli bir şekilde inşa edilen bu evler pek de dost olmayan vahşi hayvanlardan korunmalarını sağlamıştır. Yer altında bulunan bu evler sayesinde günün büyük bir bölümünü bu evlerde geçirmelerine neden olan güneş ışınlarından da korunabilmişlerdir. Güneşin bu yakıcı sıcağı yüzünden sadece sabahın erken saatleri ve öğleden sonraları tarlalarında ve bahçelerinde çalışabilecekleri uygun zaman dilimleriydi. Mu'da sonraları toplumsal eşitlik yavaş yavaş ortadan kalktı. Zengin sınıflar ortaya çıktı. Bu zengin sınıflar çok sayıda hizmetkarla birlikte etkileyici saraylarda yaşamaya başladılar. Mücevherler ve değerli taşlar zenginliğin sembolü haline geldi. Zamanla manevi değerler de etkisini yitirdi ve maddiyat önem kazandı. Mu halkının şaşırtıcı iletişim yöntemleri vardı. Mu'lular birbirleriyle nehir ve deniz yoluyla iletişim kurabiliyorlardı. Mu'da denizcilik oldukça gelişmişti. Büyük gemileri vardı. Mu'nun tapınak ve bilim merkezi olarak bilinen 7 kutsal şehrinin çoğu büyük nehirlerin ağzında yer alıyordu. Gemilerin ve orada yaşayanların denizcilik yetenekleri sayesinde Mu, dünya çapında bir bilgi, ticaret ve alışveriş merkezi haline gelmişti. Mu halkı içinde gemileriyle dünyanın değişik yerlerine gidip gelen büyük denizciler vardı. Akşamları hava serinlediği zaman gemiler keyifli saatlere sahne olur, yardımcı uzun küreklerin ahenkli sesleri, göz kamaştırıcı giysi ve mücevherleriyle geceye katılan yolcuların kahkaha ve şarkılarına karışırdı. Mu'da taş yontuculuğu ve mimarlık da çok gelişmişti. Taş mabet ve saray inşasında çok ileri gitmişlerdi. Dev taş bloklardan yaptıkları görkemli anıtlar Paskalya adalarında bugün bile varlığını korumaktadır. Mu bir imparatorluktu. Mu halkı çok önceleri bir kral seçmiş ve adına Ramu demişti. İmparatorluğun adı ise Güneş İmparatorluğuydu. 64 bin kişi birbirinden farklı 10 kabile şeklinde örgütlenmişti. Mu halkı daha çok beyaz ırktandı. Bunlar duru beyaz veya buğday tenleri, yumuşak bakışları, koyu renkli iri gözleri ve düz siyah saçlarıyla son derece güzel insanlardı. Bunun dışında sarı, kahve ve siyah derili başka ırklara mensup insanlar da vardı. Ancak onlar yönetim kadrolarında yer almazlardı. Mu 7 büyük bölgeye ayrılmıştı. Bu 7 bölgede 7 büyük şehir vardı. Din, bilim ve sanat merkezleri bu 7 merkezde toplanmıştı. Ayrıca 3 kara parçasına dağılmış olan çok sayıda büyük şehir, kasaba ve köyler de vardı. Binlerce yıl önce Mu dünyanın merkezi gibiydi. Tanrı adeta sevgi, barış ve uygarlığı buradan dünyaya dağıtırdı. Mu ülkesi dünya medeniyetinin, eğitimin, ticaret ve alışverişin baş merkeziydi. Dünyanın başka yerlerine dağılmış ülkeler onun kolonileri veya ona bağlı koloni imparatorluklarıydı. İlk din, Ramu. Mu uygarlığının en önemli özelliklerinden biri dini inançlarıydı. James Churchward'a göre ilk insanı burada yaratan Tanrı, ilk vahye dayalı dini de buraya göndermişti. Babil ve Akkad harabeleri arasındaki kabartma yazılar 10.000 ile 15.000 yıl önceki bu halkın insan ve yaratılışla ilgili duygu ve düşüncelerini gayet açık bir şekilde ortaya koyar. Onlar insanın özel olarak yaratıldığına inanıyor ve nasıl var olduğunu açıklıyorlardı. Bu yazıtlar Tanrı'nın yaradan olduğuna ve güçlerinin evreni ve evrendeki her şeyi kontrol ettiğini açık bir şekilde ifade etmektedir. Bunlar Mu'nun vahyedilmiş metinleri, Meksika tabletleri üzerindeki yazılar ve Kuzey Amerika'nın kayalık yazılarıyla uyum içerisindedir. Hepsi de ilk dinin saf tek tanrıcılık olduğunu, var olan her şeyi Tanrı'nın yarattığını ve bugün de içinde barındırdığı tüm hayatla birlikte evrenin onun kontrolü altında olduğu gerçeğini doğrulamaktadır. Churchward'ın 15 bin yaşında olduklarını belirlediği Naakal tabletleri, evrenin başlangıcı ve ortaya çıkışı konusunda ayrıntılı öngörüler içermekteydi. Bu tabletlere göre evrenin başlangıcında sadece ruh vardı. Daha sonra bu ruhtan bir kaosun hakim olduğu uzay var oldu. Zamanla kaos yerini giderek düzene bırakmaya başladı. Ve uzaydaki şekilsiz ve dağınık gazlar bir araya geldi. Bu gazlar güneş sistemlerini ve gezegenleri oluşturmak için katılaştı. Katılaşma sırasında önce hava, sonra su oluştu. Sular dünyayı kapladı. Güneş ışıkları havayı ve suyu ısıttı. Bu ışıklar ve toprak altındaki ateş, üzerinde su bulunan toprakları yükseltti ve bunlar açık toprak oldu. Güneş ışıkları suyun içinde ve balçıkta kozmik hayat yumurtalarını RNA, DNA oluşturdu. İlk hayat sudan çıktı ve tüm yeryüzüne yayıldı. Mu'nun yaratılış efsanesinin günümüzde geçerli olan evren ve yaşamın oluşumu teorilerine şaşırtıcı derecede benzerlik göstermesi dikkat çekicidir. Churchward, tüm dinlerin ilk ve ana kaynağının Mu dini olduğunu düşünüyordu. Ele geçirdiği bulgulara dayanarak Musevilik ve Hristiyanlığın temelinde Mu'ya gönderilen vahye dayalı dinlerin yer aldığını ileri sürüyordu. Örneğin Museviliğin Mu kökenli olduğunu şöyle ifade ediyordu. Musa bu 42 soruyu almış, bunların özünü çıkararak onları 42 emre çevirmiş ve bunları da 10 emirde toplamıştı. Musa'nın gerçekleştirdiği bu önemli değişim, ümmetini düştükleri durumdan çekip çıkarabilmesi için hiç kuşkusuz gerekliydi. Musa kavramlarda bir değişiklik yapmamıştı. Sadece insanların bu dünyada hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini daha vurgulayıcı bir üsluba dönüştürmüştü. Bu yasaları ölülere uygulamak yerine doğrudan hayattakilere uygulamak yoluna gitmişti. Onun 10 emri 70 bin yıldan öncesine ait Mu'nun vahyedilmiş kutsal metinlerinde yer alır.